Efem Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da yeni bir programda tekrar birlikteyiz sizinle. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da bir mülakatı sunacağız size. Kemal Sayar'la söyleşi, Kurtuluş, Kalbe Teslim Olmaktan Geçiyor başlıklı Muhammed Yusuf'un gerçekleştirdiği mülakatı paylaşacağız sizinle. Hocam, öncelikle söyleşi teklifimizi kabul ettiğiniz için çok müteşekkiriz. Modern hayatın bütün kolaylıkları, güzellikleri, nimetleri yanında bizi sıkıştıran, kendi meşgalesine çeken, asıl gündemimizden uzaklaştıran bir yanı da var. Şöyle bir soruyla başlamak isteriz. Sizce modern hayatın bütün debdebesi içerisinde kalbimize dönüp bakmayı ve onu beslemeyi nasıl başaracağız? Carl Jung, huzuru aradığı yolculuklarından birisinde bir kızıl derili reisiyle oturur. Kabile reisi Dağ Gölü ona beyaz adamların deli olduğuna artık iyiden iyiye kanaat getirdiğini söyler. Niye diye sorar psikologumuz. Kafalarıyla düşündüklerini söylüyorlar diye cevap verir bilge reis. Herhalde der Jung, ya siz neyle düşünüyorsunuz? Reis Dağ Gölü kalbini işaret eder. Biz burada düşünüyoruz. Kalbin kendisine ait bir aklı var mı? Kadim öğretiler, fiziksel kalbin ötesine geçen farklı bir organdan söz ederler. Duyarlı, algılayabilen, insanın ruhuna ışık verebilen bir organ. Sufilikte ve Hristiyan mistisizminde kalbin taşıdığı değeri ifade eden sayısız anekdot, şiir ve hikaye vardır. Eski Mısırlılarda mumyalama işlemi sırasında tüm organları, bu arada beyni de çıkarırken, kalbi yerinde bırakırlarmış. Zira kalp onlara göre ruhun, aklın ve duygunun tahtıdır. Son yıllarda yapılan çalışmalar kalbin düşündüğümüzden daha akıllı olduğunu gösteriyor. Gönül çalabın tahtı diyor Yunus. Aslında insanlığın bilinen tarihi boyunca medeniyet geliştirebilmiş hemen her kültürde, hatta birçok ilkel kültürde bile kalbi besleme yöntemleri müşterek uygulamalara sahip. Modern hayatın müşkülü, bilinen yöntemlerin bir hayat pratiği içerisinde aktarımının sekteye uğraması, bir şekilde ameli olarak müşahede etmiş yahut kitabi olarak bu yöntemleri öğrenebilmiş insanlar içinse mevcut bir başka batire, modern hayatın kurgu hızı. Bu iki düğümü aşabildiğimiz ölçüde kalp pratikleriyle ünsiyet kurabilme imkanına kavuşabiliriz. İslam'da biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur ayeti kerimesi mucibince bir tezkiye geleneği inşa edilmiş. Bu ayeti her düzeyde yeni bir yoruma tabi tutmak mümkün. İnsanlar kendi meşrepleri, kişisel hayat öyküleri, akli ve ruhi melekelerinin niteliği ve yoğunluğu ölçüsünde olduğu kadar zamanın ve toplumlarının kültürleri istikametinde kendilerine Allah'ı hatırlatacak, Allah'la kurbiyet kuracak bir yöntemi benimseyebilir. Dille tesbihi de unutmamak gerek elbette. Sözün kavram dünyası ile ilgisi tek yönlü değildir. Kelimeler manaya bürünme alışkanlığındadır. Zikir ve ibadetin muhakkak ki vakıf olabildiğimizin çok ötesinde faydaları mevcuttur. Ancak bunlardaki risk, ritüelleşip kabuğa dönüşme eğilimleridir. İçlerindeki canlı ruhu korumak gerekir o yüzden. Bunu başarmak için her kişinin kendine uygun yöntemleri keşfetme endişesini taşıması gerek. Kur'an'da da zikredilen tefekkür en ziyade bilinen ve yaygın bir yöntem. Bugünkü rasyonel mantık yürütme işlemi olarak algılamamak gerek elbette tefekkürü. Kadim hikmetlerde bilginin empirik yani duygusal ve deneysel mi, idealistik yani kökensel mi ya da rasyonel ve düşünsel mi olduğu tartışmasındaki felsefi angajmandan daha aşkın bir eylemdir tefekkür. Hepsidir ve hiçbiridir, hatta fazladan bir de eylemek işin içine dahil olur. Allah'ın boyasıyla boyanmak ifadesindeki ilahi erdemlere bürünmek, esmanın tecellisine mazhar olmak hem var olmanın hem de bilmenin kipleridir hikmet geleneğinde. Tefekkürün din dışı yansımaları olan felsefe ve bilim yapmak bile kalbi beslemenin yöntemleridir. İnsan hangi gaye ile yola çıkmış olursa olsun, varlık hakkındaki her girişimi onunla yaratıcı arasındaki bağı berraklaştırır, yakin kılar. Bir başkası temaşada çokça zikredilen ve eksikliği kınanan bir yöntem. Temaşanın tefekkürden farklı tarafı göze yüklenen mana. Bir ölçüde kulağa da elbette. Çünkü insanın fark etmesinin murad edildiği şey ahenk ve görkem. Güzelliğin asli birimleridir bunlar. Bu yöntemler çok erişilmez zannedilebilir ilk etapta ama fiili pratikleri içselleştirildikçe insiyaki hale gelirler. Hayret duygumuzu muhafaza etmek, klişeleşmiş ortamalı kalıplardan sıyrılarak bir insanın nazarıyla meselelere yaklaşmak, vaka ve olguları kırpık kırpık fragmanlar halinde algılamak yerine onları aralarındaki bağlantılar ve tabi oldukları üst değerler kapsamında düşünmek, yani başka türlü anlamak için çabamız olmalı. Her manada hüsnü zan, düşüncenin en güzel şekliyle. İnsanlığa ve varlığa dair güzeli ve yüceyi deneyimleyebileceğimiz eserler okumalıyız. Aynı nitelikte sanat, edebiyat ve müziği hayatımızın alışkanlıkları arasına katmalıyız. Bize feyiz ve neşe verecek dostlarla yakınlaşmalı, onlarla bağımızı kuvvetlendirmeliyiz. Allah'ın bir eseri olarak tabiatı, onu tanımak ve övmek için vesile kılmalıyız. Hürmet göstermeliyiz ama insan ve onun eserleri de Allah'ındır. İnsan hem bizzat kendi şerefi ve haysiyetiyle hem de emeğinin ve ruhunun semeresiyle ihtirama layıktır. Âdem'e muttasıl ol ta ki cüda olmayasın diyor Şeyh Galip. Her şeyin bu kadar hızla aktığı bir hayat içerisinde ruhumuzu dinlendirecek, kalbimizi kulak verecek anları bulmak neden önemlidir? O anları nasıl bulabileceğiz? Evet, çağımıza özgü bir buhran bu. Ahmet Haşim'in Müslüman Saati başlıklı Enfes yazısındaki ifadeyle eski saatler hayatı etrafımızda serbest bırakan geniş ilgisiz dostlardı. Gelen yabancılarsa hayatımızı sonu meçhul bir düstura göre yeniden tanzim ettiler ve ruhlarımız için onu tanınmaz bir hale getirdiler. Saatin yeni ölçüsü bir fay kırığı gibi vaktin manzaralarını etrafımıza tarumar ediyor. Zamanın manzaraları bizi kalbimize yakın tutan tefekkürün, temaşanın ve ünsiyetin manzaraları aynı zamanda. Kapitalizm yahut komünizm olsun modern çağ insanı üreten, tüketen bir araç olarak tanımladı. Onun sadece bu gayelere hizmet eden nitelikleri korunup gözetildi. Hatta farklı yöntemlerle reklamlar, algı ve performans yönetimleri vesaire köpürtüldü. İnsanın değeri bu kriterlere indirgendi. Eskiden bu tür zaman manzaralarını organize eden bir hayat kültürü vardı. İnsanların gündelik yaşamı, ev, aile, mahalle, komşu, muhit, cemaat, mescit, cemiyet ve maişet kaynağı arasında hakkaniyetle dokunurdu. Günlük kazancını toplayıp diğerlerine zaman ayırmak için dükkanını kapatan insana miskin gözüyle bakılmazdı. Aynı nehre iki defa girilmez. Evet, girdiğin nehir ilk seferindekiyle aynı değil, çok sular aktı. Ama sen de nehre ilk defa girdiğin halde değilsin. İlk denemendeki senle ikinci denemendeki sen farklısın. Arada çok zaman geçti. Bütün hafta boyunca cuma akşamını, yıl boyunca yaz tatilini, ömür boyunca omzumuza konacak bir mutluluk kelebeğini beklemek bir tür gönüllü kölelik değilse nedir? İşimiz hayatın her anını ele geçirirse o hayat yaşamaya değer olur mu? Hayata bir anlam borcumuz var. Bekletemeyiz. Unutmak için hızlanıyoruz. Hızlandıkça unutuyor, öleceğimizin bilgisini bilincimizden uzak tutuyoruz. Zamanımızın baskın ruhu hayatı hızlandırıyor, duygular sığlaşıyor ve ilişkilerde çabuk tatmin ortaya çıkıyor. Arkadaşlık da menfaat dünyasındaki bütün öğeler gibi kısa vadeli çıkara tahvil edilebildiğinde değer buluyor. İnsan ilişkilerinde kullanat modeli, ihtiyaç duymadığımızı bir köşeye atıveriyoruz. Bizden ilgi bekleyen herkese dikkatimizi veremeyecek kadar meşgul ve telaşlıyız. Her gün yeni uyaranlar tarafından baştan çıkarılıyor ve bugünü her seferinde ihtiyaçlara binaen yeniden inşa ediyoruz. Her şey çok kısa ömürlü, saman alevi gibi bir anlığına yanıp sönüyor. Öyle ki kendimizle bile temasımız kayboluyor. İnsanın kendi öyküsüne, ideal ve kimliğine sadakati dahi aşınıyor. Günümüzde hepimiz efendileri olan emekçileriz. Komünist Parti manifestosunun kapitalizme ve burjuvaziye getirdiği bir eleştiri vardır. Yürek burkar. İnsanla insan arasında kupkuru çıkar dışında, duygusuz, nakit ödeme dışında hiçbir bağ bırakmamıştır. Dindar esrikliğin kutsal ürpertilerini de, şövalyece yüksek heyecanları da, dar kafalı burjuva duygusallığını da bencil hesapçılığın buz gibi suyunda boğmuştur. Kişisel saygınlığı değişim değerine indirgemiş, sayısız özgürlüklerin tümünün yerine tek bir özgürlüğü, vicdansız ticaret özgürlüğünü koymuştur. Bugüne dek üstün değer verilen ve sofuca bir ürküntüyle bırakılan ne kadar eylem varsa, burjuvazi bunların hepsinin üstündeki kutsallık örtüsünü çekip atmıştır. Doktoru da, hukukçuyu da, rahibi de, şairi de, iktisatçıyı da kendi ücretli emekçisi haline getirmiştir. Burjuvazi, aile ilişkilerinin yürek titreten duygu dolu peçesini yırtmış ve onu düz para ilişkisine indirgemiştir. Takatinin son noktasına kadar üretemeyen ve tüketemeyen insana vazifeden kaytarıyor gözüyle bakılıyor artık. Oysa insan olmak zaman alır. Kendimizi araçlarımızın araçları kılarak yapamayız bunu. Geri çekilmeyi göze almamız gerekiyor. Daha az kazanmaya razı olmalıyız. Tüketirken başkalarıyla rekabete girmeme konusunda yakaza olmalıyız. Neyin değerli olduğuna dair bir sezgi geliştirmeliyiz. Ömür tek sermayemiz, bir şey koparır bizden yıllar akıp giderken. Ömrü biriken bir şey gibi algılamakla eksilen, düşen bir şey olarak algılamak arasında tüm yaşama dair bir tasavvur farkı vardır. Gelecek yönelimli ve an yönelimli olmak karakterlerimize hükmeder. Modern toplum gelecek yönelimliyken modern öncesi ve postmodern toplum farklı tarzlarda an yönelimli. Her şeyi hemen şimdi istemek manasında an yönelimli olmak bir huzursuzluk anaforu ama geleceğin değil, sadece anın imkanı olduğunu fark etmemiz lazım. Her ne yapacaksak şimdi başlamalıyız. Bir Çin atasözü vardır. Ağaç dikmek için en iyi zaman 20 sene öncesiydi. İkinci en iyi zamansa şimdi. Kalbimize yakınlaşmak için hafta sonunun, yıllık iznin, emekliliğin gelmesini bekleyemeyiz. Zaten insan itiyat üzere yaşar. Alışkanlıklarımız, zincirlerimiz, velev ki o boş zamanlar gelse bile yapacak hamle sayımız büyük oranda kırılıyor kendimizi dönüştürdüğümüz şey yüzünden. Zaman yaratmak gibi bir mucize yeteneğimiz olmasa bile, israf edilen boş vakitleri değerlendirebiliriz günlük yaşamımızda. Amellerin en hayırlısı az da olsa sürekli olanıdır anlayışı bu değişimin temeli. Düzenli olarak sevdiklerimizle yüz yüze içten sohbetler yapabilmek, muhtaca ve acize el uzatmak, edebiyat, sanat ve müziğin açtığı manzarada güzellikle hemhal olmak, ibadet ve tefekkür edebilmek, tabiata açılabilmek için fazla mesaiden, yol trafiğinden, boş insanlardan ve boş konuşmalardan, televizyon ve ekran karşısında sürüklenmekten söküp geri almalıyız zamanımızı. Başkalarının yaşadığı gibi yaşamak zorunda değiliz. Bizim asli vazifemiz sadece bize emanet edilmiş kendi özgün, biricik hayatımızı ifa etmek. Bir yazınızda kalple anlamak ifadesi geçiyordu. Kalple anlamaktan kastınız nedir? Biraz açabilir misiniz? Yıldızlı bir gecede gökyüzüne bakan Blaise Pascal, onun sınırsız uzayıyla ürpermişti. Kalbin, aklın hiç bilemeyeceği sebepleri vardır diyen bu dahinin o devasa boşluk karşısında hissettiği endişe, modern bir durum. Göklerin sustuğu ve boşaldığı, karanlık, soğuk ve ıssız bir hale geldiği, meleklerin insanlara görünmediği yeni bir çağ. Müzikli kozmostan boş ve sınırsız evrene geçiş. Sadece gökler değil, kalbin kendisi de boşalır. Yani sevme yeteneğini yitirir. Kalbin bilgeliği hatırlamaktır. Kaybedileni, unutulanı, görmezden gelineni hatırlamak. Oysa günümüzde meleklerle bağ kuramayan bir akıl kalbi susturuyor. Ve insan ıstırabı nasıl hissedeceğini ve başkalarının ıstırabı hakkında ne hissedeceğini bilemediği bir uyuşma halinde. Kurtuluş kalbe teslimiyette. Kalbin bir organ olarak tüm kadim hikmetlerdeki yeri müstesnadır. İslam geleneğinde de kalp ve kalbin içinde bulunan süveyda, karacık denen siyah nokta idrakin ve temyizin kaynağı sayılırdı. Yakın zamanda kara deliklerin enformasyon ileticisi olmasıyla kalplerdeki kara noktalar arasında alegorik bir alaka kuran hoş bir tespite denk gelmiştim. Modern biyoloji ve nöroloji zihnin organı olarak beyni işaret ediyordu yakın vakte kadar. Halen daha bu eğilim güçlü olsa da yeni keşifler bunun aksini gösteren birçok veriye sahip. Zihin sadece bir organın tasallutuyla işleyen bir yeti değil, bedenin tümüyle bile açıklanması zor. Daha ziyade insan ve varlık arasındaki bir mecra. İnsan zihni dünya içre ve başka insanlarla bağlantıda olmak üzere tasarlanmış. Sadece bu şekilde müteal olana kavuşabilme imkanını haiz. Bu yüzden tüm tezkiye yöntemleri insana ve varlığa bir yönelme içerir. Mevlana Celaleddin'i Rumi Divan-ı Kebir'de gönüle doğru sefere çıktım, yola düştüm fakat onun bulunmadığı hiçbir yerde görmedim. Aslında şu gönül, arifle maruf yani bilenle bilinen arasında tercümanlık edip durmada diyor. Yine Mesnevisinde gönül aynasında hem resmi nakşı görürsün hem de resmi ve nakşı yapanı. Hem devlet saadet yaygısı seyredersin hem de onu yayanı ve döşeyeni. Gönül yani kalbin bizdeki kökeni akıldan daha başka şekilde bilir. Sezgisel ve bütüncül olarak anlar. Kalple anlamak sadece inancın sahasına da müteallik değil, saygı duyduğumuz insanlara dair makul gerekçelerimiz varken, sevdiğimiz insanları böyle mikyasa vurmaya reva görmeyiz, sebepleri feshederek severiz. Bizde uyandırdıkları hissiyata göre insanların davranışlarını ve sözlerini yorumlarız. Ama başka bir yönden kalple anlamak, empati kurabilmek, yekdil olabilmektir, söylenmeden işitmektir. Kalple anlamak doğrudan derin ve dönüştürücü bir eylemdir. Akılla kavramaktan farklı olan bu yönleri aynı zamanda onun aktarılamazlığının sebepleridir. Ünlü sofistlerden birine atfedilen, "Hiçbir şey yoktur, bir şey varsa bile bilinemez, bilinse de başkasına aktarılamaz" sözü, kalbin idraki için kesinlikle iddia edilebilir. Verili hiçbir olguya dayanmak mecburiyeti yoktur, ispatlanabilir bir geçerliliği yoktur ve bir başkasına aktarabileceğiniz ortak terimlerden yoksundur. Ama sizi dönüştürmesinden, tanımlamasından gerçekliğini hemen anlarsınız. Evet, mülakatın bu bölümü burada noktalanıyor değerli dinleyenler. Gelecek sayıda merhamet görmek için merhamet göstermeliyiz başlığıyla ikinci bölümle bu mülakat devam edecek. Kemal Sayar'la söyleşi üst başlığını taşıyordu aktardığımız mülakat. Kurtuluş kalbe teslim olmaktan geçiyor başlığıyla yer bulmuş bu mülakatın burada yayınlanmasını sağlayan Muhammed Yusuf olmuş değerli dinleyenler. Evet, bir başka yazıyla devam ediyoruz. Şimdi de Doktor Adem Ergül imzalı Hak Dostlarından İnsan İlişkileri 5, Hak Dostlarının Çocuklarıyla İlişkileri başlıklı yazıyı sunuyoruz. Evlat arzusu fıtri bir arzudur. İnsan kendi varlığını zürriyetinden gelenlerle bir şekilde sürdürmek ister. Maddi ve manevi mirasının bu dünyadan göçtükten sonra da yok olup gitmesine gönlü razı olmaz. Neslinden hayırlı varisler olsun arzu eder. Kur'an-ı Kerim'de Zekeriya aleyhisselamın şahsında bu arzuya şöyle işaret edilir. Bir defasında Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. "Rabbim," demişti, "benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana hangi konuda dua ettiysem hiçbir zaman bedbaht ve mahrum olmadım. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir." Peygamberlerin örnekliğinde görüldüğü gibi arifler de Rablerinden evlat nimeti isterken son derece dikkatlidirler. Evlat olsun da nasıl olursa olsun değil, yüzüne bakınca insana şükür duyguları hissettiren göz nuru ve gönül sururu arı duru nesiller isterler. Böylesi bir nesil, anne babası için aziz bir nimet, insanlığa armağan edilebilecek bereketli bir rahmet ve Hakk'a arz edilmiş salih bir amel mesabesindedir. Böylesi nesillere sahip olmak, Hakk'ın ihsanı olmakla birlikte elbette bir de bedel ister. Çocukla ilgi ve iletişim çok boyutlu, çok çeşitli ve uzun süreli bir ilişkidir. Onun bedeni beslenmek ister, aklı aydınlanmak ister, gönlü ve duyguları da doyurulmak ister. Arifler, beden gıdasının helal ve tıp olmasına, aklın faydalı ilim, irfan ve hikmetle aydınlatılmasına ve gönlün de marifetullah, muhabbetullah, zikrullah ve müsbet duygularla doyurulmasına azami dikkat gösterirler. Bütün bunları yaparken de Hakk'ın bu aziz nimetine karşı niyet ve yaklaşımları, iletişim usul ve üslupları ve nihayet ilginin muhtevası gıpta edilecek düzeydedir. Hak dostlarının çocuklarıyla ilgilerinde hem şimdiye ve geleceğe yönelik tedbirlerini ve hem de tevfis ve tevekküllerini müşahede ederiz. Onlara karşı vazifelerini, firaset ve basiretle aklı selim ve şer-i şerif ölçüsünde en güzel bir şekilde yaparlar ki bu işin tedbir boyutudur. Bununla beraber her şeyin kendi ellerinde olmadığı hakikatine yakinen inandıkları için de çocuklarının akıbetini Allah'a havale etmeyi asla ihmal etmezler. Büyük ariflerimizden İmam Şarani bu konudaki bir tecrübesini şöyle anlatır. "Şahsen büyük istek ve arzuma rağmen oğlum Abdurrahman'ı bir türlü okumaya ısındıramamıştım. Ne yapacağımı düşünürken Cenab-ı Hak kalbime şu ilhamı verdi. Bu Allah'ın tevfikiyle olabilecek bir şeydir. Benim gücüm ve iktidarım buna yetmez. Tevfiz-i umur, işin neticesini Hakk'a havale etmeliyim." Evet, işime böyle doğdu ve böyle yaptım. Aynı gecenin sabahında bir de ne göreyim. Abdurrahman kendiliğinden derse çalışıyor. O günden itibaren ilmin zevk ve tadını tatmaya başladı. Anlayışı da öylesine gelişti ki, kendisinden senelerce evvel ilim tahsiline başlayanlara bile üstünlük göstermeye başladı. İşimi Allah'a tevfiz etmem sebebiyle Allah da beni ıstıraptan kurtardı. Cenab-ı Hak onu ilmiyle amil alimlerden eylesin. Amin. Aliyül Havvas rahmetullahi aleyh de şöyle der. İlmiyle amil alimlerin çocukları hakkında yapacakları en faydalı şey, işlerini Allah'a ısmarlamak, tevfiz-i umur etmek ve onlar için dua etmektir. Hocam Şeyh Ahmet Zahid, her halvete çekilişinde çocuğunu da 40 gün halvette bırakırdı. Yine de ona manevi sırlar açılmazdı. O derdi ki, "Ey yavrum, iş benim elimde olsa kimseyi senin önüne geçirmezdim." Büyük müfessir Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, tevfiz-i umur meselesinin yanlış anlaşılmamasını ihtar ederek der ki, "Tevfiz-i vazife değil, tevfiz-i umur etmeli. Yani tevfiz-i umur, üzerimizde yapmamız gereken vazife ve sorumlulukları Hakk'a yüklemek değil, onların neticesini yaratma ve nasip etme bakımından Rabbe bırakmak ve bu ince edebi ve hassasiyeti görmezden gelmemektir." Arifler işin bu manevi cephesini hiçbir zaman ihmal etmemekle beraber sanki her şeyi kendi ellerindeymişçesine de evlatlarının terbiyesine itina etmişlerdir. İnsan ilişkilerinin kalitesini ve muhtevasını belirleyen ana esas kişinin kalbinde muhataba ne ölçüde ve nasıl bir yer verdiğinde gizlidir. Rabbani ve nebevi terbiyenin güzelliğini şahsiyetlerinde müşahede ettiğimiz bu büyükler, her şeyden önce çocuklarını Hakk'ın kendilerine bir emaneti ve ihsanı olarak görmüşlerdir. Kendilerini evlatlarının sahibi, maliki ve Rabbi gibi asla değerlendirmemişlerdir. Bu yönüyle onlar üzerinde hakimiyet ve sahibiyet iddiasından çok Allah'ın bir kulu olmaları cihetiyle muhabbet, merhamet, mesuliyet ve şükür duygularının eşlik ettiği bir hadimiyet, hizmet, yol gösterme, irşadı inzar, dua ve niyaz içindedirler. Bu bakış açısının tabii bir neticesi olarak da çocuklarının iradesini felç etmezler. Onları kendilerine kul köle edinerek esir ve robot muamelesi yapmazlar. Aklını, kalbini ve istidatlarını çalıştırmak ve geliştirmek suretiyle irade disiplini kazandırmayı tercih ederler. Bu durum ilişkilerine çok yönlü olarak yansır. Her şeyden önce bu daha çocuktur, hiçbir şeyden anlamaz nazarıyla değil, yaşına göre sorumluluk alabilecek bir kişilik olarak değerlendirirler. Yaşı gereği bazı hatalar yapmasına göz yumarlar. Hatalarını ve yanlışlarını çocuğun içe kapanıp büzülmesine değil, ibret alıp gelişmesine vesile kılarlar. İrade hürriyetinin de meşru ve makul sınırlarını çizerler. Haddi aşıp da nefsinin hevasının, lüzumsuz arzularının eline düşmesine de fırsat vermezler. Bunaltmayan, kişiliği ezmeyen, uzaktan ve fakat dikkatli ve haberli bir kontrolleri vardır. Bu kontrol kimi zaman bizzat ve kimi zaman da başkaları vasıtasıyla dolaylı bir şekilde gerçekleşir. Disiplini çocuğun kendisine karşı isyan etmesine sebep olacak derecede ileri götürmek, aradaki bağ koparacağından burada hislerle değil akıl, basiret ve firasetle hareket ederler. Terbiyede tedricilik bir sünnetullah olduğundan aceleyle sonuca ulaşmayı değil zamana yaymak suretiyle adım adım tekamül ve terakkiyi hedeflerler. Hataları sık sık yüze vurmamak, kimi zaman görmezden gelmek, nasihat ve vaaz üslubundan ziyade dolaylı ifade ve davranışlarla yanlışları izale etmek Allah dostlarının iletişim üsluplarındandır. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2019 sayısından Hak Dostlarında İnsan İlişkileri 5, Hak Dostlarının Çocuklarıyla İlişkileri başlıklı Dr. Adem Ergül imzalı yazıyı paylaştık son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Efendim hoşça kalın.